Ayrım 22. Papaz her zaman pilav yemez. Johannes Mario Zimmel. Sayfa 267. 10. kısım. Profesör ilk bakışta Einstein'ı andırıyordu. Bir süre süzdü Thomas'ı, sonra elleri de omuzlarına koydu. Hoş geldin. Sonra diğerlerine döndü. Yüzbaşı dostumuzdur arkadaşlar. İyi insanları yüzlerinden tanırım. Bu sözlerden sonra partizanlar birden değişiverdiler. O ana kadar soğuk ve resmi dururlarken birden canlanarak Thomas'ın sırtını yumruklayıp şakalaşmaya, karşılıklı gülmeye başladılar. İmon da gülüyordu. Gözleri deniz yeşiliydi. Kollarını Thomas'ın boynuna doladı ve öptü onu. Thomas bu ateşli öpücükle kızardı nedense. Profesör bugüne kadar kimse hakkında yanılmadı. Ona güvenimiz sonsuzdur. Garip, tahrik edici bir sesle konuşuyordu İmon. Bizim için hayatını tehlikeye attın. Buna rağmen senden şüphelendik. Bağışla bizi. Yanında getirdiği sigaraları, pipo tütününü ve viskileri çıkardı Thomas. Şerefe içtiler uzun uzun. Uzun saçlı çanakçı söze başladı.
İlk istediğimiz dinamit ve cephane.
Silahınız var demek. Belcourt 65 kişilik Crozan grubunun 2 Fransız ve 1 Alman deposuna baskın yapıp 350 tane Lebel tipi Fransız tüfeği, 68 tane İngiliz yapısı Sten makineli tabanca, 30 tane Alman malı 50 milimetrelik top, 50 tane FN tipi Alman makineli tüfeği ve 24 tane de Fransız ordu malı makineli tabanca elde ettiğini bildirdi. Ve sonra ilave etti. 19 tane de Hotchkiss var. Ama bunlar için cephane yok elimizde. Belediye reisiydi bu konuşan. Neyse, Tanrı'ya şükür cephaneleri yok diye düşündü Thomas. İhtiyar profesör lafı değiştirdi.
Durumu Londra'ya bildirmek istiyoruz. Şifre sistemini açıklar mısınız lütfen?
Thomas anlattı sistemi. Yvonne hemen kavradı. Tek harfler yerine harf grupları kullanmak ve harflerin kelimedeki yerlerini değiştirerek yollamak esası üzerine kurulu bir sistemdi bu. Aracı çalıştırdı ve devam etti.
Saat 2'ye 5 var. Tam 2'de Londra ilk mesajımızı bekleyecek.
1773 kHz üzerinden yollayacağız mesajları. Bülbül 17 olarak tanıtacağız kendimizi. Londra'da Savaş Bakanlığı'nda 231 numaralı odayı isteyeceksiniz. Özel işlemler bölümünde Albay Buckmaster cevap verecek.
Buyurun Matmazel Yvonne.
İlk yollayacakları mesajı Thomas'ın verdiği sistemde şifrelemişlerdi bile. Hepsi merakla saatlerine bakıyorlardı. Tam 2'de İmon mesajı göndermeye başladı. Thomas gruptan bir adım geride duruyor ve artık işin önüne geçmenin mümkün olmadığını düşünüyordu. 11. kısım. Viyanalı onbaşı Schlumberger,
"Tamam geldi mesaj" diye fırladı yerinden.
Hemen kulaklıkları iyice yerleştirdi ve mesajı almaya başladı. Yanındaki masada onbaşı Raddatz, içi çıplak kadın resimleriyle dolu bir dergiyi inceliyordu. O da kalktı, arkadaşının yanına oturdu. Yüzlerce mil öteden Fransa'da Kreuze Nehri kıyısındaki bir değirmenden gelen mesajı son derece netti. 8 saat önce Paris'ten ayrılmadan Thomas Lieven adındaki yeni şefleri Raddatz ve Schlumberger'e bir mesaj vermiş, bunun aynını saat 2'de geçileceğini söylemişti. Gelen mesaj önlerindekinin aynıydı.
GR 1834512 Act Go Nispond Krax diye başlıyordu her ikisi de.
Bulundukları oda Paris'te Lutetia Oteli'nin en üst katındaydı. Otel Paris'teki Alman askeri haber alma servisinin merkeziydi. Schlumberger yine Thomas tarafından verilen başka bir mesajı cevap olarak göndermeye başladı karşı tarafa.
Londra Savaş Bakanlığı 231 numaralı odadan Bülbül 17'ye mesaj alındı. Özel işlemler bölümümüzün yeni üyesi olarak selamlarız sizleri. Bugünden sonra her gün belirtilen saatte yayın yapın. Talimat bekleyin. Bugün 4 Nisan 1943'te Yüzbaşı Everett'i alacağız.
12. kısım.
Lysander tipi bir uçak daha önce iniş yaptığı bölgede saat tam 6'da olacak. Yaşasın Fransa, yaşasın hürriyet. Buckmaster, mesajın sonu.
Mesaj sona erince değirmende toplanan 5 adam ve bir genç kadın heyecan ve sevinçle birbirlerini kucakladılar. Saat sabahın 3'üne doğru herkes odasına çekildi. Yvonne telsizin özelliklerini belirten bir listeyi odasına getirmesini söylemişti Thomas'a. Herkes çekildikten birkaç dakika sonra elinde İngilizce yazılı liste olduğu halde Yvonne'un kapısını vurdu Thomas. Yorgun ve bıkkındı. Şantal'ı da aklından çıkaramıyordu. Kapının öbür yanında Yvonne'un sesi geldi.
"Bir dakika."
Herhalde yatmaya hazırlanıyordu. Ben gelince üzerine bir şey almak için bekletiyor diye düşündü Thomas. Kısa bir süre bekledi. Ivo'nun sesi duyuldu yine. Girebilirsiniz yüzbaşı. Kapıyı açtı. Tahmini yanlış çıkmıştı. Ivo'nun küçük, şirin ve sıcacık odada çırılçıplak duruyordu karşısında. Olamaz diye düşündü Thomas. Hayır, olamaz. Önce benden şüphe etti, sonra inandı bana. Şimdi de bana güvendiğini ispatlamak istiyor. Hayır, yapamam, olamaz. Chantal, sevgili Chantal'ım. Elindeki listeyi masanın üzerine koydu. Genç bir öğrenci gibi kızarmıştı yüzü. Zor duyulan bir sesle mırıldandı. Binlerce kere özür dilerim matmazel, ve odadan çıktı. Ivon dudaklarının titrediğini hissetti. Odanın ortasında kala kalmıştı. Yumruklarını sıktı. Bir anda değişmiş, aşka hazır bir kadın nefret dolu yırtıcı bir kaplan oluvermişti. Allah'ın cezası soğuk İngiliz diye mırıldandı. Ben ondan bunun hesabını sorarım. Ertesi sabah Ivon ortadan kayboldu. Hiç kimse bilmiyordu nereye gittiğini. Clermont-Ferrand'a gittiğini belirten bir not buldular odasında. Bu en çok şişman belediye reisini kızdırmıştı.
Biz ne yapacağız şimdi? Yemekleri kim pişirecek? Aksiliğe bakın, yüzbaşı tam size bir veda yemeği verecektik.
Müsaade ederseniz yemek işini ben hallederim beyler.
Yemek pişirebilir misiniz?
Biraz. Ve Thomas bulundukları şartlara en uygun düşecek yemekleri hazırladı. Hepsi İngiliz yemeğiydi tabii. Roast beef'e hayran kaldı hepsi. Sadece sebzeler belediye reisini memnun etmişe benzemiyordu.
Bütün bunları tuzlu suda mı pişirdiniz?
Evet, biz İngilizler böylesini severiz. Bir yandan da profesöre laf yetiştirmeye çalışıyordu Thomas. Profesör son günlerde Clermont-Ferrand'da Almanların işi iyice sıkı tutmaya başladıklarını ve gıda alabilmek için gerekli belgenin yanı sıra herkesten pasaport da istendiğini anlatıyor ve Thomas'tan buna bir çare bulup bulamayacağını öğrenmek istiyordu. Birkaç dakika içinde mükemmel sahte evrak basabilecek bir tesisin temellerini atıverdi.
Kağıtların son derece iyi taklit edilmiş olmaları gerekecek profesör. Bu da yetmez ama. Piyasada bulunan bütün evraklara ayırt edemeyecek kadar benzemelerini sağlamalısınız. Bu da şöyle olur. Devlet dairelerinde herhalde birçok dostunuz vardır. Pasaport, subaylara verilen pasolar, maaş cüzdanları, gıda vesikaları, vergi kartları. Bunların hepsini siz yapıp onlara dağıtacaksınız.
Kimsenin aklına gelmezdi bu tabii. Thomas'ın fikri o kadar tutuldu ve o kadar geniş çapta uygulandı ki Almanlar işin ne olduğunu bir türlü anlayamadılar. Bu yoldan birçok kimsenin de hayatı kurtuldu tabii. Menü: Gargiles, 4 Nisan 1943. Sığır rosto, sebze ve Yorkshire pudingi, elmalı puding. Thomas bu yoldan partizanları yumuşattı. Sığır rosto: bekletilmiş kemikli bir sığır filatosu bol ve kızgın yağda sığır yağı da karıştırılarak iyice kızartılır ve tuzlanıp biberlenir. Sonra önceden ısıtılmış fırına konarak yüksek hararette 45 dakika pişirilir. Sonra fırının ateşi kısılır. Hiçbir şekilde su ilave edilmemelidir. Et birkaç kere çevrilir. Fırından çıkar çıkmaz et hemen kesilmemelidir. Çünkü suyu çekilebilir ve et gri bir renk alır. Birkaç dakika dinlendirilmelidir. Rosto'nun suyu Yorkshire pudingini pişirmek için kullanılabilir. Yorkshire pudingi: 5-6 yumurta, 1 fincan un, 2 fincan süt ve biraz tuzla karıştırılır. Bu karışım rostodan çıkarıldığı yağın içine dökülür. 10 dakika kızgın fırında pudingin altı hafifçe kahverengileşip üzeri de tutmaya başlayıncaya kadar pişirilir. Puding parçalara ayrılır ve sığır rostosunun çevresine yerleştirilir. Bu puding ayrıca bacon parçalarıyla hazırlanıp başlı başına da yenebilir. Elma pudingi: 4 fincan un, 1,5 fincan yağ, tepeleme dolu 1 çay kaşığı zencefil ve biraz tuz soğuk suyla hamur olup ellere yapışmayacak bir hal alıncaya kadar yoğrulur. Hamur bir top haline getirilir. Bir puding kasesi bezle kaplanır ve üzerine un serpilir. Bunun üzerine de hamur yerleştirilir. Hamurun üzerine kabuğu soyulmuş, doğranmış elmalar yerleştirilir ve hamur elmaların üzerini kaplayacak kadar çekilerek genişletilir. Üzerinden iyice bastırılarak bezle bağlanır. 2 saat 2 çay kaşığı tuzlu suda haşlanır. Üzerine pudra şekeri serpilerek servis yapılır. Elmaların içine yağ, yarım fincan kuş üzümü, frank üzümü, limon ve portakal kabuğu rendesi, biraz şeker ve rom ilave edilerek daha lezzetli bir hale getirilebilir. Bu karışım kaseye yerleştirilmeden önce biraz buhara tutulmalıdır.
13. Kısım. 4 Nisan 1943 günü akşama doğru saat 6'da önceden kararlaştırılan yere Lysander tipi bir İngiliz uçağı indi. Thomas oraya ayak bastığında tam 18 saat sonra ayrılıyordu yeni dostlarından. İngiliz üniforması giymiş olan pilot Leipzigliydi. Çok iyi İngilizce bildiği için gizli servis onu seçmişti. Yalnız Sakson şivesiyle konuşması kötüydü. O da bunu bildiği için mümkün olduğu kadar az konuşuyordu. Sadece selam vermekle yetindi ama az kaldı bütün işi berbat edecekti. İngiliz usulü elini dışarı doğru açarak selam vereceği yerde yanlışlıkla Alman selamı verdi. Ama Fransızlar yeni dostlarını uğurlamakla o kadar meşguldüler ki bunu fark etmediler bile. Thomas uçağa binerken pilotun kulağına eğildi ve fısıldadı. ''Dikkatli ol sersem herif.'' O anda Ivo'nun da diğerlerinin yanında olduğunu gördü. El salladı ama karşılık vermedi genç kadın. Bir daha el salladı Thomas. Ivo'nun kılını bile kıpırdatmadı. Demek hala kızgındı. Bülbül 17 planı çok iyi yürüdü o günden sonra. Her gün Krauzan grubu Londra'ya mesaj gönderdiğini sanarak Paris'te Alman gizli servisine çeşitli haberler yolladı ve Londra'dan geliyor sanarak Almanların talimatlarına uydu. Bu mesaj alışverişi sırasında Lutetia Oteli'nin odasında telsizcilerden başka Thomas'ın kurtarıcıları Albay Werthe ile Yüzbaşı Brenner'de bulunuyorlardı. Kruzan grubu devamlı olarak cephane istiyordu. Şüphelendirmemek için bir akşam yine bir İngiliz uçağıyla 4 sandık cephane attılar partizanlara. Yalnız atılan cephane partizanların elindeki silahlara uymayacak şekilde seçilmişti. Radyo ile çeşitli konuşmalar yapıldı. Londra bu haftadan ötürü özür diledi. Kruzan grubunun elindeki silahların çoğu Almanya'da Fransız yapısı olduğundan uygun cephane sağlamakta güçlükle karşılaşıyoruz dediler ve en kısa zamanda isteklerinin yerine geleceğine dair vaatte bulundular. Daha sonra yine uçakla yiyecek attılar partizanlara. Çünkü yiyecek bulmaları son derece güçtü. Aç kalırlarsa daha da gözleri kararır diye kuşkulanıyordu Almanlar. Bu Thomas Lieven'in fikriydi. Asıl amacı oradakilere hiç olmazsa bu şekilde yardım edebilmekti. Brenner ise anlayamıyordu bütün bunları. 17 Haziran 1943'te Bülbül 17 çok sabırsızlandıklarını açıkça belirten bir mesaj yolladı. Thomas onları daha fazla oyalamayacağını görünce taktik değiştirdi. Sağlam ele geçirilmiş İngiliz yapısı uçaklar partizanlara gerçekten ellerindeki silahlara uyacak cephane atmaya başladılar. Hemen sonra bir mesaj yollattı. Marsilya'daki yeraltı örgütü zor durumda olduğunu bildirdi. Silahlarınızı ve cephanenizi geçici olarak onların emrine verin. Krozan grubu şiddetle karşı çıktı buna. Ama Londra dayatıyordu. Silahların el değiştirmesi için belirli bir yer ve saat dahi bildirdi partizanlara. Belak'tan Montmartre'a giden yol üzerindeki ormanlık bölgede fırtınalı bir gecede silah ve cephaneler el değiştirdi. Silahların yeni sahipleri gerçek Fransızlardan farksızdı ama aldıklarını kamyonlara doldurup uzaklaştıktan biraz sonra gerçek kimliklerine bürünüp birer Alman askeri oldular. Temmuz başında Albay Werthe kendileri hesabına çalışan Limoges grubu telsizcisinden Kruzan grubunun Londra'nın emirlerini dinlemekten vazgeçmek üzere olduklarını öğrendi. Böyle düşünenlerin başında da Yvonne geliyordu. Telsizcinin bildirdiğine göre mesaj yollayıp talimat aldıkları kimselerin belki de Londra'da olmadığını ileri sürmüş, yüzbaşı Everett diye kendini tanıtan adamın bir Alman ajanı olabileceğinden şüphelendiğini de ilave etmişti Yvonne. Thomas'ı almaya gelen uçağın pilotunun Alman selamı verdiğini de fark etmişti genç kadın. ''Hay Allah kahretsin'' diye söylendi Thomas haber alınca. ''Nasıl olsa eninde sonunda ortaya çıkacaktı bu. Şimdi tek bir şansımız var albayım.'' ''Neymiş o?'' Bülbül 17'ye bir sabotaj planı gönderip bunu uygulamalarını isteyeceğiz. Gerçek bir sabotaj olacak bu. Tamamen serbest bırakacağız. İstediğimizi yapsınlar. Feda edebileceğimiz bir köprü, bir demiryolu, bir santral bulmak gerek. Birini feda ederek birçoğunu kurtarabiliriz. Yüzbaşı Brenner Thomas'ın bu sözlerini duyunca gözlerini yumdu ve adeta inledi. Çıldırmış, özel işlemlerin başına getirilen Lieven çıldırmış. Albay Werthe de ondan pek farklı görünmüyordu. ''Her şeyin bir ölçüsü var Lieven, biliyorsun.'' bir an durakladı. ''Ne yapmamı istiyorsun tam olarak?'' ''Bir köprü bulun bana albayım.'' bağırmaya başlamıştı heyecandan. ''Fransa'nın bir köşesinde feda edebileceğimiz bir köprü bulamaz mıyız?'' 3. Kitap 1. Bölüm 1. Kısım Alman gizli servisinin emrinde çalışan Paris'teki Lutetia Oteli'nin asansör kapıları açıldı. 34 yaşlarında bir adam dışarı çıktı. Orta boylu ve zayıftı. Fok balığını andıran bıyıkları vardı. Uzun boylu Berlinli George Radat, Fransa'da çıkan ve baştan başa çıplak kadın resimleriyle dolu Regal dergisinin son sayısını cebine koyduktan sonra ayağa fırladı ve topuklarını birbirine çarparak "Heil Hitler, Herr Sonderführer" diye selam verdi. Onbaşı Radatz ile onbaşı Schlumberger telsizle görev başındadırlar. Herr Sonderführer derken Viyanalı'nın sahte bir tavır takındığı her halinden belliydi. Üçüncü Reich tarafından ortaya çıkarılan ve kuşkusuz özel hizmetler bölümünün bu en garip komutanı sırıtarak "Heil Hitler, yakışıklı delikanlılar, Londra'yı alabildiniz mi?" dedi. Cevabı veren Viyanalı onbaşı oldu. "Evet komutanım, biraz önce hat açıldı." Haftalardan beri bu üç adam her akşam toplanıyordu ve her akşam başka kimse gelmeden önce gizli bir amaç için Alman yapımı mükemmel bir verici telsizden faydalanıyorlardı. Şişman Schlumberger açıklamıştı. Churchill bir demeç verdi. Bu demecinde Mussolini'nin son durumundan sonra hala Almanları desteklerse başının hayli derde gireceğini söyledi. 25 Temmuz'da 5 gün önce Kral Victor Emmanuel Mussolini'nin tutuklanmasını emretmişti. Aynı gün Kassel, Rheinsieg, Kiel ve Bremen şehirleri gündüz bombardıman edilmişti. Radatz içini çekerek, "Şimdi çok acele hareket etmek gerekiyor çocuklar," dedi ve devam etti. "Rusya'da başımız dertte. Oregon kavşağından ise geri çekiliyoruz. Sicilya'da da İtalyanların başı dertte." Thomas yerine oturdu ve, "Buna rağmen Berlin'deki baylar hala koca ağızlarını kapatmıyorlar. Devam edip duruyorlar," dedi. İki tecrübeli ve hayal kırıklığına uğramış onbaşı kederli bir ifadeyle başlarını salladılar. Thomas Lieben hakkında bazı şeyler duymuşlardı. Albay Werther, Avenue Foch'taki gizli emniyetin mahzenlerinden kendisini kurtarmadan önce Gestapo tarafından kendisine bir hayli işkence edildiğini biliyorlardı. O zamandan bu yana hapis ve işkence hayatının acı tecrübelerini unutup kendine gelebilmişti. Vücudunda hala işkence izleri vardı. Ancak hiçbir zaman vazgeçmediği şık elbiselerinin altından bu izler görünmüyordu. "Albay Werther ile Yüzbaşı Brenner biraz sonra gelecekler. Bu arada lütfen şu mesajı şifreleyip gönderir misiniz?" diyerek Radatz'ın masasına bir kağıt koydu. Mesajı okuyan Berlinli şaşırarak konuştu. "Anlaşılan garipliklerin sonunun geleceği yok. Savaşı kazanmak için ne güzel bir yol. Oku şunu Karli." Mesajı okuyan Viyanalı başını kaşıdıktan sonra kısaca cevap verdi. "Vazgeçtim." Berlin'e hemen atıldı. "Yapma bunu. Her şeyden önce bu mesajı göndermek gerekiyor." Mesajda şunlar yazılıydı. Bülbül 17'ye, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bombardıman uçağı 23 Ağustos saat 23.15'te 167 numaralı hücreye özel bir plastik muhafaza içindeki bombayı paraşütle indirecek ve 4 Ağustos günü tam gece yarısı Gargiles ile Eguzon arasındaki kara köprü havaya uçurulacak. Gecikmeyin, başarılar. Thomas Lieben onlara yaklaşarak sordu. "Ne oluyor çocuklar, o koca gözlerinizi neden döndürüp duruyorsunuz?" Viyanalı hemen atıldı. "Hep aynı oyun George, sadece işe yaramayan küçücük bir köprü değil mi?" Gülümseyen Thomas açıkladı. "Bu beğenmediğiniz küçücük köprü, Orta Fransa'nın en önemli köprüsü olup 20 numaralı ulusal yolu Kreuze Nehri üzerinden geçirir. Eguzon civarında bulunan baraj Orta Fransa'nın enerji kaynağının en büyük bölümünü sağlar." "Sizin havaya uçurmak istediğiniz köprü bu mu?" "Tanrı izin verirse bunu planlamak için bir hayli zaman harcadım." İkinci kısım. Thomas Lieben şen şakrak, dudaklarında bir ıslık, sırtında açık renk yazlık elbise köprüyü aramaya girişti. Tarih 4 Temmuz 1943'tü. Paris'i arşınlıyordu bir baştan ötekine, yaz günlerinin neşeli Paris'ini. Çiçeğe durmuş bütün ağaçlarıyla canın bulvarları, kısacık elbiseleriyle güzel kadınların doldurduğu bulvar kahveleri, deli bozuk şapkalarıyla kalın mantar topuklu pabuçlarıyla, havada serüven kokusu, parfüme karışmış, flört, yasemin ve parfüm kokuyor Paris. Yıl 1943 ama Paris'te barış var hala. Bologna ormanının önünde evler erkenden söndürüyor ışıklarını. Elektrikler kesildiğinden değil kuşkusuz. Demirin soğuk hışırtısı duyulmuyor perdeler kapanırken, ipeğin hışırtısı duyuluyor. Paris Alman işgal birlikleriyle senli benli, sarmaş dolaş, kara borsa bütün gücüyle boy veriyor, filizleniyor. Alman piyadelerinin direnmesi pes ediyordu bütün bu manzara karşısında.
General von Witz'le ben göğüs geçiriyor. Fransız kadınları, Fransız mutfağı ve Fransız olan her şey. Yok yok, burada hiçbir birlik 4 haftadan fazla oyalanmamalı. Sıradan bir levazım subayı bile bir prens hayatı sürüyordu Paris'te. İlkin şampanyayı öğreniyor, bütün markaları birbirinden ayırmaya başlıyor, otelde poulet garni istiyor garsonlardan, istiridyeleri düzineyle yalayıp yutuyor ve bir Fransız dilberinin yumuşak kolları arasında en iyi şeyin vatan için ölmek olmadığını çabucak öğreniyor. Thomas Lieven gözüne ilkten Batı Kuvvetleri Komandanı General von Rundstedt'in karargahını kestirmişti. Ağzını açmaya fırsat bulamadan 3000 başıyla yüz yüze geldi. İlki hemen ikincisine havale etti onu, ikincisi de üçüncüsüne. Üçüncü binbaşı da işi uzatmadı. Thomas Lieven'i generalin kesin emrini açıklayıp başından savdı. General Lutetia Oteli'nden askeri sorunlara burun sokulmasını, bir köprünün uçulması da girerdi bunların arasına, kesinlikle yasaklanmıştı. Thomas Lieven Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı'nın teknik bölümüne gitti apar topar. Derdini anlatacağı adam binbaşı L de vurdu. Binbaşının karşısına çıktığında saat 11.18'di. Bir dakika sonra Lutetia Oteli'nde yüzbaşı Brenner'in masasındaki telefon çaldı. Altın çerçeveli gözlüğünü düzelten küçük rütbeli subay hemen uzandı telefona. Karşısındakinin bir binbaşı olduğunu anlayınca biraz toparlandı. Renkten renge giriyordu telefonu dinlerken. ''Ben de sizin aynı kanadayım binbaşım. Bekliyordum doğrusu. Ama inanın ki elim kolum bağlı. Üzülerek belirtmek zorundayım ki sizi Albay Werte ile görüştürmekten başka bir şey gelmez elimden.'' Albay binbaşının anlattıklarını dinleyince hiç de yüzbaşı gibi serin kanlı davranmadı. Sapsarı kesildi. Bir zaman konuşamadı. ''Neden sonra kendini toparlayıp sağ olun?'' dedi. ''Habere teşekkür ederim.'' ''Dikkatiniz için sizi kutlarım. Ama özel işlemlerin başına getirilen Lieven deli olamaz ya. Bizzat ben gelip alacağım kendisini.'' Telefonu kapattı. Yüzbaşı Brenner albayın yanına sokuldu. Gözlüğünün camları parıldıyordu ışıkta. ''Sizi açıkça uyarıyorum.'' dedi. ''Bu adama karşı dikkatli olun. Tekin biri olmadığına inanmanızı istememe izin verin. Bu adam çılgının biri.'' ''Boşuna telaşlanmayın. Sizin gibi benim gibi normal biri işte. Ne yani, Kanaris'in emrinde bir çılgın kullanacağına ihtimal vermezsiniz herhalde. Haydi elinizi vicdanınıza koyun da açık yüreklikle itiraf edin. Partizanların tasfiyesi yolundaki planı düşünülebilecek en iyi plan değil miydi? Gözünüzü açın Brenner. Fransa'da yalnız şu son ay makiler 243 cinayet, 391 tren baskını, 825 sanayi sabotajını başardılar.'' Yalnız bir tek bölgede ortalık süt limandı. Gargiles'te, onun bölgesinde. Gözünüzü açın. Yüzbaşı Brenner dudaklarını kemirdi, sinirli sinirli. Omuz silkti. Albay Werte Thomas Lieven'i serbest bıraktı. Kendisinin bir çılgın olduğunu ileri süren L de buru açıktan açığa iğneledi Lieven. Albay sonunda, doğrusu esaslı birer içkiye ihtiyacımız var dedi. Bardakları perno doluydu. Albay bardağını kaldırdı. ''Kuzum, şu köprüyle zorunuz ne sizin?'' dedi. Thomas hiç oralı değilmişçesine karşıladı soruyu. ''Bir inanç işi bu.'' dedi. ''O köprüyü bulursam ölümü kaçınılmaz yığınla insan kurtulacak. Almanlar ve Fransızlar yığınla insanın hayatı söz konusu. Tek nedeni bu işte albayım.'' Albay Werte başını yana çevirdi. ''Ne kadar da iyi bir yüreğiniz var Lieven.'' Küçük bardan dışarıya bakıyordu. Yaz güneşinin altındaki bulvara, çiçekler, ağaçlar, genç kadınlar. Hırsla sıktı yumruğunu. ''Allah belasını versin bu savaşın.'' dedi Albay Werte. Üçüncü kısım. Ertesi sabah Lieven, Almanların mecburi çalışma kampları ile ilgili binada yolunu şaşırmıştı. Köprülerle uğraşan büroyu ararken yanlış bir yere girmişti. Hemen çıkmaya davrandı, paniğe kapılmıştı. Duvarda 4 fotoğraf görmüştü büroya girdiğinde. Hitler, Goebbels, Göring, mecburi çalışma kamplarının başkanı Hirlin resimlerinin altında bir kadın oturmuş çalışıyordu. Sıska sırık gibi biriydi masada oturan kadın. Konturplak gibi dümdüz göğüsleri vardı, elleri kemikliydi. Cansız saçlarını ensesinde topuz yapmıştı. Beyaz bluzunun sol tarafında altın bir gamalı haç, yakasında hantal bir dövme broş vardı. Kahverengi bir etek, aynı renk yün çorap, topuksuz bir ayakkabı giymişti. Sert bir görünüşü vardı yüzünün. Adeta büroya da sinmişti görünüşündeki haşinlik. Thomas geldiği gibi sessizce çıkıp gidecekken kadın kısık kalın sesiyle durdurdu onu. ''Bir dakika.'' Thomas hafifçe geri döndü gülümseyerek. ''Bağışlayın.'' dedi. ''Yanlış geldim. Hoşça kalın.'' Kadın yerinden fırlayıp 3 adımda dikildi Thomas'ın karşısına.
''Ne demek hoşça kalın? Bizim selamımız var, Hayl Hitler!''
Thomas'tan daha uzundu, sırık gibi bir şeydi.
''Hemen cevap verin bana, kimsiniz siz, adınız ne?''
Thomas hemen karşıladı kadının sorularını. ''Özel işlemler bölümünden Lee Van, bölüm şefi.''
''Hangi özel işlemler bölümü bu? Gösterin hele kimliğinizi.''
''Neden göstereyim kimliğimi? Sanki ben sizin kim olduğunuzu biliyormuşum gibi.'' Lizol Kogan sıska kadın sinirlendi.
''Ben genel sekreter Mielchke. 4 haftadır burada görev yapıyorum. Mecburi çalışma kampları başkanı Hirlin özel yardımcısıyım. Tam yetkiliyim. İşte benim kimliğim bu. Ya sizinki?''
Sıska kadın Thomas'ın kimliğini uzun uzun inceledi. Ardından Albay Werther'i aradı telefonla. Lee Van'i tanıyıp tanımadığını sordu albaydan. Albayın karşılığından sonra buyur etti Thomas'ı.
''Düşman her yerde, daima uyanık olmak zorundayız. İstediğiniz nedir?''
''Açıkça söylemek gerekirse Bayan Mielchke...''
''Genel sekreter, rütben budur.''
''Açıkça söylemek gerekirse Bayan Genel Sekreter,
''Bayan falan yok, yalnız genel sekreter değiniz.''
''Haklısın, kadına benzer bir yerin yok aslında.'' diye düşündü Thomas. Ikına sıkına karşılık verdi ardından.
''Açıkça söylemek gerekirse genel sekreter, benim sorunuma çare bulacak olan kimsenin siz olduğunu hiç sanmam.'' ''Benim aradığınız benim işte. Bırakın lafı gevelemeyi de meramınızı anlatın.''
Thomas'ın içini bir öfke doldurdu o an. Kendini tuttu gene de.
''Konuşamam, gizli görev aldım.'' ''Bunu sizden ben istiyorum. Alman çalışma kampları başkanının tam yetkili görevlisi olarak bunu sizden istemek hakkına sahibim. Eğer sizi tutuklamamı istiyorsanız hemen açın çenenizi.''
Thomas kükredi adeta.
''Genel sekreter bayan, benimle konuşamazsınız.'' ''Konuşurum. Kimse engel olamaz buna. Bugün bitirmem gerekli işimi. Burada savunma kuvveti adı altında Paris'in günah bataklığında zevk eden, aslında cepheye yardımcı olabilecek herkesi ihbar edeceğim.'' ''Bizzat hem de çalışma kampları başkanına.''
Thomas'ın sabrı taşmıştı, kadının yüzüne karşı aykırdı.
''Ben de Amiral Canaris'e hesap vermek zorundayım, bizzat hem de. Aklınızı başınıza toplayın. Tam da umduğum gibi, tıpatıp sizin gibi birini bulacağımızı biliyorduk karşımızda. Sanırım rütbeniz albay rütbesine eşit ama bir amiral sizden daha yüksekte sayılır sanırım.''
Masaya hızla vurdu yumruğunu, sesinin çıktığı kadar bağırdı.
''Amiral Canaris'e hesap vereceksiniz.''
Kadın masmavi, şimalli gözleriyle soğuk ve dik dik baktı Lee Van'e. Gülümsemeye çalıştı. Sesi titriyordu.
''Hemen de kızmayın. Yalnızca görevimi yapmaya çalışıyorum ben.''
Yutkundu. Thomas düşündü. ''Kurt düştü yüreğine. Korkuyor, benimle barışmak istiyor. Ama benim niyetim büsbütün başka. Bir dakika daha burada kalırsam bu olacağım.'' Fırladı, sağ kolunu havaya kaldırdı havaya ve kükredi.
''Hayl Hitler!''
''Durun, durun!'' Thomas kapıya varmıştı bile, duymamış gibi hırsla açtı kapıyı ve çıkmasıyla kapıyı çarpması bir oldu. Dışarıya, dışarıya, açık havaya, temiz havaya.
22. ayrımın sonu. Sayfa 279.